Ayrım 19, Hastane, Arthur Hailey, sayfa 222. Coleman karşısındakinin ses tonunu fark etmez görünmeye karar verdi. Hoşuna gitse de gitmese de bu adamla hiç olmazsa bir süre çalışmak zorunda kalacaktı. Ayrıca bu işin açığa çıkarılması da gerekiyordu. ''Sanırım pek iyi anlayamadım.'' dedi. ''Herhalde hamile bir kadının kanındaki antikorsların doğrudan bir reaksiyonda tutmadığını ama kum serumu kullandığınızda gözden kaçmayacağını biliyorsunuz.'' ''Benim de söylediğim buydu.'' dedi Alexander. Bannister cevap vermeyince Coleman devam etti. ''Doktor Pearson'a sözünü edeceğim. Haberli olmadığından eminim.'' ''Bu tatil için ne yapacağız?'' diye sordu Alexander ve de diğerleri için. ''İki şekilde de yapın canım, doğrudan ve kum serumuyla.'' ''Laboratuvarda kum serumu yok doktor.'' Şimdi Alexander bu işi kurcaladığına pek seviniyordu. Yeni gelenin davranışını sevmişti. Belki burada bir takım şeyleri değiştirirdi. Ne çok da değişmesi gereken şey vardı. ''Öyleyse edinin.'' dedi Coleman tabii ve canlı görünerek. ''Kum serumu sıkıntısı çekilmez hiçbir yerde.'' ''Laboratuvar ihtiyaçlarını dışarıdan satın alamayız.'' dedi Bannister. ''Burada işler başka türlü oluyor. Bir alım fişi gerekli.'' Tepeden bakarcasına gülümsüyordu. Yine de bu yeni gelen bayın bilmediği şeyler vardı. Coleman dikkatle kendini tuttu. Er ya da geç Bannister'la kapışacaklardı. Çünkü bu tutumu devamlı kabullenmek niyetlisi değildi hiç. Ama geldiği gün hır çıkarması da doğru olmazdı. Oldukça sevimli ama kesin konuştu. ''Öyleyse verin bana fişleri. İmzalayabileceğimi sanıyorum. Burada bulunuşumun nedenlerinden biri bu.'' Diğeri bir an duraladı. Sonra bir çekmece açıp içinden aldığı satış fişlerini Coleman'a uzattı. ''Bir de kalem lütfen.'' Aynı zoraki hareketlerle ters ters Dr. Pearson'ın bütün satış fişlerini bizzat imzalamak istediğini belirterek kalemi de uzattı. Coleman çabucak fişi doldurdu ve imzaladı. Soğuk bir gülümsemeyle $15'lık tavşan serumu siparişini imzalamaktan çok daha önemli sorumluluklar yüklenmeyi bekliyorum dedi. Koçan'la kalemi uzatırken laboratuvarın öbür ucunda telefon çaldı. Bu da Bannister'ın arkasına dönmesine fırsat verdi. Yüzü hala öfkeyle kıpkırmızı telefonu açtı, kısaca cevap verdi ve kapadı. ''Aşağı inmem gerekiyor.'' diye homurdandı Coleman'a. O da buz gibi bir sesle karşılık verdi. ''Gidebilirsiniz.'' Olay bittiğinde Coleman fark ettiğinden daha da öfkeli olduğunu anladı. Burada ne biçim bir disiplin hüküm sürüyordu ki bu teknisyen böylesine küstahça konuşabiliyordu. Tahlilin eksik yapılması zaten ciddi bir şeydi. Ama Bannister gibi birinin itirazlarını içe sayarak bu yanlışı düzeltmek kabul edilir şey değildi. Laboratuvarın bu hali ve yönelişi dikkate alınırsa patoloji anatomi bölümünün ilk görüşte sandığından da kötü durumda bulunduğu ortaya çıkıyordu. Bannister çıktığında laboratuvarın geri kalan bölümünü daha dikkatli incelemeye karar verdi. İlk ziyaretinde araç gerecin modası geçmiş ve neredeyse işe yaramaz halde olduğunu görmüştü. Ama şimdi keşfettiği buranın inanılmaz savrukluğu ve pisliğiydi. Masalarda sıraların üzerinde bir sürü pis araç ve cam kap, kimyevi maddeler ve sararmış kağıt yığınlarıyla yan yanaydı. İçerisini dolaştı, küflenmek üzere olan bir çalışma masası gördü. Alexander uzaktan bu denetimin gelişmesini tedirginlikle izliyordu. ''Laboratuvar genellikle böyle mi?'' diye sordu Coleman. ''Pek temiz sayılmaz değil mi?'' Alexander kim olursa olsun birinin laboratuvarı bu halde görmesinden utanç duyuyordu. Söyleyemediği, daha önce burayı düzenlemeyi teklif ettiği ve terslenip her şeyi olduğu gibi bırakması cevabını aldığıydı. ''Temiz sayılmaz mı?'' Coleman parmağını rafa sürdü, çektiğinde bu parmak kapkara kesilmişti. ''Ben daha sert bir deyim kullanırdım.'' Derin bir tiksintiyle düşünüyordu. Bunların hepsinin değişmesi gerekir. Ardından yine düşündü. Biraz daha beklemedi. Hastane görevlileriyle ilişkilerinde ağırdan alması gerektiğini biliyordu. Şimdiye kadarki deneyleri de çabucak yapabilecek işlerin bir sınırı olduğunu göstermişti ona. Ama burnunun dibindeki bu pislikle doğal sabırsızlığını yenmekte güçlük çekeceğini biliyordu. Bir süreden beri John Alexander yeni doktoru dikkatle incelemekteydi. Bannister'la içeri girdiğinden beri belli belirsiz bir tanışıklık dikkatini çekmişti. Coleman kendisinden birkaç yaş büyüktü. Ama bu değildi, sadece bu değildi. Dayanamayan John sordu. Özür dilerim doktor ama daha önce rastlaştığımızı sanıyorum.
Mümkündür.
Coleman kayıtsız kalmaya dikkat ediyordu. Bu çocuğu bir olayda desteklemiş olması, bunda tartışılmaz şekilde haklıydı, aralarında bir çeşit anlaşma yapıldığı izlenimi uyandırmamalıydı onda. Biraz sert karşılık verdiğini düşünerek ekledi. Bellevue'da stajyer olarak bulundum. Oradan Walter Reed'e ve Massachusetts General'a geçtim. Hayır, Alexander başını sallıyordu. Daha önce olması gerek. Hiç Indiana'da, New Richmond'da bulundunuz mu?
Evet dedi Coleman şaşkınlıkla. Evet orada doğdum.
John Alexander çok keyiflenmişti. Bu adı hemen hatırlamam gerekirdi tabii. Babanız Dr. Byron Coleman olmalı.
Nereden biliyorsunuz bunu?
Kendisinden başka biri babasının adını anmayalı yıllar oluyordu. Ben de New Richmond'lıyım, karım da.
Yok canım, oradayken tanışmış mıydık?
Sizi 2-3 kere gördüğümü hatırlıyorum ama sanmam. New Richmond şehrinin toplumsal hayatında John Alexander doktorun oğlunun çevresinden çok uzaklardaydı. Tam o sıra araçtan bir uyarı sesi geldi. John girip aşağı inen tüpü aldı ve devam etti. Babamın bir sebze bostanı vardı. Şehrin birkaç mil dışında yaşardık. Belki siz karımı tanırsınız. Ailesi New Richmond'da bir hırdavatçı dükkanı işletirdi. Adı Elizabeth Johnson. Coleman düşünceli cevap verdi. Evet, hatırladığımı sanıyorum. Bir şey kaza geçirmedi mi?
Tamam, babası otomobille tren yolundan geçerken öldü. Elizabeth de yanındaydı.
Şimdi hatırlıyorum bu olaydan söz edildiğini. David Coleman'ın belleği gerilere, babasının bir sürü insanı iyileştirdiği muayenehanesine gitti. Sonunda kendisi yok olmuştu.
O sıra üniversitedeydim dedi Coleman ama sonra babam anlattı.
Az kaldı Elizabeth de ölüyordu ama birkaç kere kendisine kan verildi de kurtuldu. İlk kez o zaman bir hastaneye adımımı attım sanıyorum. Bir hafta boyunca orada yaşadım diyebilirim. Alexander sustu sonra buluşundan büyük mutluluk duyarak ''Boş kaldınız bir akşam'' dedi. ''Küçük bir dairede oturuyoruz. Karım da eminim sizi tanımaktan sevinç duyacaktır.'' Gerçeği hissederek duraladı. İkisi de New Richmond'laydı ama aralarında bir toplumsal uçurum vardı. Coleman da bunun bilincine vardı. Beyni hemen bir uyarı telgrafı çekti. Aslarınla ilişkilerine dikkat et. Böyle bir çocukla bile züppelik değil bu. Sadece bir disiplin ve sağduyu sorunu.
Bir süre burada epey işim olacak biliyorsunuz dedi. Şimdilik bırakalım bunu bir yana isterseniz. Bekleyelim bakalım işler nereye varacak.
Bu sözler ağzından çıkarken içi boş ve sahte geldiğini kendisi de fark etti. Davetini daha kibarca reddetmeliydim diye düşündü.
Kafasında bir kayıt düşürdü. Değişmedin dostum, hiç değişmedin.
Şimdilik Harry Tomaselli, Mrs. Strogan'ın mutfağa dönüp oradan bir yere kımıldamamasını diliyordu. Sonra kendi kendini payladı. Yemek işlerini denetleyen bir kadın, değer verilmeyi hak eden bir inciydi. Mr. Strogan da çok iyiydi. Tartışılmaz ve hastane yöneticisinin bilincinde olduğu bir şeydi bu. Yine de ara sıra Hilda Strogan'ın 3 eyalet hastanesini bir bütün olarak düşünüp düşünmediğini merak ederdi. Kendisiyle konuşurken çoğu zaman sanki hastanenin kalbinin mutfakta attığı, önemli ve önemsiz diğer unsurların oradan yayıldığı izlenimine kapılırdı. Yine de düşündü. Çünkü Harry Tomaselli her şeyden önce tarafsız düşünen bir kafaya sahipti ve bu tutumun çoğunluk işlerini ciddiye alan kişilerin tutumu olduğu sonucuna vardı. Bir başka nokta daha vardı. İyi bir bölüm şefi her zaman inandığı şey uğruna mücadele edip tartışmaya hazır olmalıydı. Mrs. Strogan da geniş kişiliğinin her zerresiyle bir savaşçı ve tartışmacıydı. O sıra koca gövdesi yöneticinin odasındaki bir koltuktan taşarak amansızca mücadele ediyordu.
Bu işin ciddiyetini fark ediyor musunuz bilmem Mr. T. Mrs. Strogan tanıdığı kişilerden söz ederken hep adlarının baş harflerini kullanırdı. Kendi kocasından da Mr. S. diye söz etmek alışkanlığını edinmişti.
Sanırım evet dedi Harry Thomas elle.
Halen kullanmakta olduğum bulaşık makineleri eski ve 5 yıldır işe yaramaz halde. Buraya geleli beri her yıl aynı şeyi istiyorum. Gelecek yıl size yeni makineleri alacağız. O gelecek yıla ulaşıldığında da hani nerede benim makineler? Bunların alınmasının 12 ay daha geciktirildiğini öğreniyorum. Bu iş böyle yürümez Mr. T. Gerçekten böyle yürümez.
Kullandığı araç gereçten söz ederken Hilda hep benim sözünü kullanırdı. Thomas Elden'in buna bir itirazı yoktu aslında. Asıl itiraz ettiği şey kadının kendininkinden başka sorun tanımamasıydı. 1-2 hafta önce sözünü ettikleri konuya dönmeye hazırlandı.
Hiç kuşkusuz Mrs. Strogan bulaşık makinelerinin yerlerine yenileri alınacak. Mutfakta karşı karşıya bulunduğunuz sorunları biliyorum. Ama bunlar çok büyük ve pahalı makineler. Hatırlarsanız son hesaplara göre sıcak su tesisatında yapılacak değişiklikle birlikte 11 bin doları buluyordu aşağı yukarı.
Mrs. Strogan iri ve güçlü göğüsleriyle bir klasörü iterek masaya doğru eğildi.
Şimdikileri ne kadar kullandırırsanız masraf da o kadar yükselecek.
Ne yazık ki bunun ben de farkındayım. Hastaneye gereken en ufak şeyin fiyatının yükselmesi Thomas Elden'in her gün karşılaştığı bir sorundu.
Ama şu sıra paramız çok hesaplı. Bunda hastaneyi genişletmek için yapılması gereken masrafların biraz payı var. Öte yandan öncelik tanıması zorunlu bir takım alımlar var.
Tıbbi araç gereçlerin de her şeyden önce alınması kararlaştırıldı.
Hastalarınız yemek yiyecek temiz tabak bulmadıkça tıbbi araç gereçler neye yarar?
Mrs. Strogan, durum o kadar da kötü değil ama bunu ikimiz de biliyoruz.
Değil ama yakındır.
Kadın öne eğildi, klasör biraz daha itildi. Harry Tomaselli içinden göğüslerini masadan çekmesini diledi.
Son zamanlarda kaç kere dedi kadın yığınla tabak çanağın makinelerime girip leş gibi çıktığını gördüm. Elimizden geldiği kadar bu işi önlemeye çalışıyoruz ama kalabalık saatlerde mümkün değil. Hem önemli olan da böyle zamanlar.
Evet dedi Thomas Elle, bütün bunları anlıyorum.
Beni düşündüren bulaşıcı hastalık tehlikesi Mr. T. Son zamanlarda hastanede çalışanlar arasında bir bağırsak hastalığı görüldü. Tabii böyle bir şey olduğunda herkes yemekleri suçluyor. Ama suç bulaşık makinelerindeyse şaşmam.
Böyle bir sonuca varmak için elimizde çok daha sağlam deliller bulunması gerekli dedi yavaş yavaş sabrı tükenmeye başlayan Harry Thomas Elle.
Mrs. Strogan çok yüklü bir sabah dalmıştı odasına. Şu anda bile acele sonuçlandırılması gereken sorunlar vardı başında. Görüşmeyi bitirdiğini umarak laboratuvar ne zaman makinelerin bakteriyolojik tahlilini yaptı?
Hilda Strogan düşündü.
Aşağı yukarı 6 ay önce.
Onlardan hemen yeni bir tahlil istemeliyiz. Böylece durumu iyice anlarız.
Peki Mr. T dedi Hilda Strogan. O sabah başka bir şey elde edememeyi kanıksamış halde. Doktor Pearson'a bundan bahsedecek miyim?
Hayır, bu işi ben üzerime alayım. Not alırken kendi kendine Joe Pearson'ı hiç olmasa böyle bir dertten kurtarmış olurum diye düşünüyordu.
Teşekkür ederim Mr. T.
Kadın güçlükle yerinden kalktı. Harry Thomas Elle odadan çıkmasını bekledi. Sonra özenle klasörü yerine yerleştirdi.
David Coleman kafeteryada yemek yedikten sonra laboratuvara döndü. Koridorlardan geçer ve merdivenle bodruma inerken o ana kadar Dr. Pearson'la geçirdiği zamanı düşünüyordu. Sonunda bunun kısa, doyurucu olmaktan uzak olduğuna ve kendisini bir yere götürmediğine karar verdi. Pearson ona epey dostça davranmıştı. Hemen değilse bile sonra. Coleman'ın odasında kendisini beklediğini görünce şöyle demişti.
Hemen işe başlayacağınız doğruymuş demek.
Beklemekte hiçbir fayda göremiyorum.
Terbiyelice eklemişti. Laboratuvarları dolaştım. Sanırım bunda bir sakınca görmezsiniz.
Bu sizin hakkınız. Pierce'ın omurdanırcasına sanki sevmediği ama alışması gereken bir işgalmiş gibi söylemişti bu sözleri. Sonra güler yüz göstermediğini fark ederek eklemişti.
Vallahi galiba size hoş geldiniz demem gerekiyor.
El sıkıştıktan sonra yaşlı adam, yapmam gereken ilk iş şunların bir bölümünü temizlemek demişti. Eliyle bir yığın kutu, evrak ve masasını dolduran kağıtları gösteriyordu. Belki işimi bitirdikten sonra burada ne yapacağınızı inceleyebiliriz.
Coleman okumaktan başka yapacak şeyi olmadığından elinde mesleki bir gazeteyle oturmuştu. Pearson da bu arada kağıtlarını karıştırıyordu. Ardından genç bir kız gelmiş ve yazdıklarını not etmiş, sonra birlikte yandaki otopsi salonuna geçmişlerdi. Pearson'ın yanında oturmuş karşısındaki iki gençle McNeil ve Saddons daha ihtisasının ilk yılını tamamlayan bir doktor gibiydi. Aşağı yukarı hiçbir şey söylememiş, Coleman'ın seyirci olarak izlediği mikroskoptaki incelemeyi Pearson yönetmişti. Ayrıca laboratuvar şefi servisin şef yardımcılığına getirilen Coleman'ın durumuyla ilgili hiçbir şey söylememişti. Daha sonra Pearson'la birlikte yemeğe çıkmışlar, yemek sırasında ihtiyar onu hastanedeki görevli doktorlardan bazılarına tanıştırmıştı. Sonra acele bir işi olduğunu bahane edip özür dileyerek masadan kalkmıştı. Şimdi Coleman kafasında çözüm aramakta olduğu sorunla tek başına laboratuvara dönüyordu. Tabii Doktor Pearson'dan hafif bir direnme gelmesini bekliyordu. Sağdan soldan aldığı bilgiler ihtiyar servis şefinin yanında kimseyi istemediğini ona anlatmıştı. Ama böyle bir karşılama ummamıştı kuşkusuz. Gelişinde hiç olmasa kendisine bir çalışma odası hazırlayacaklarını, açıkça belirlenmiş bazı görevler vereceklerini ummuştu. Tabii daha başlangıçta önemli sorumluluklar beklememişti. Servis şefinin kendisini bir süre kollamasına itiraz yoktu. Pearson'ın yerinde olsa yeni gelen birine karşı aynı ihtiyat tedbirini alırdı. Ama şimdiki durum düşündüklerinin çok ötesindeydi. Göründüğü kadarıyla mektubuna rağmen kimse Coleman'ın sorumluluklarının ne olacağını düşünmemişti. Bir koltuktan öbürüne geçip Doktor Pearson'ın mektuplarından ve gündelik işlerinden baş alarak kendisine birkaç iş vermesini beklemeye mahkumdu. Durum böyleyse bu görüşü hemen değiştirmek gerekiyordu. David Coleman yaratılışındaki kusurları çoktan biri biliyordu. Ama önemli yeteneklerinden çoğunu da biliyordu. Bunların başında doktor ve laboratuvar adamı olarak taşıdığı değer gelirdi. Kent O'Donnell ondan üstün yetenekleri olan biri diye söz ettiğinde gerçeği söylemekten başka şey yapmamıştı. Gençliğine rağmen servis şefi olmuş ve uzun yıllardan beri çalışan pek çok patolojik anatomi uzmanının erişemeyeceği bilgi ve tecrübeye sahipti. Doktor Joe Pearson'ın karşısında titremesinde hiçbir neden yoktu. İleri yaşın ve öncelik hakkının önünde eğilmeye hazır olsa bile kendisine beceriksiz bir çırak gibi davranılmasına göz yumma niyetlisi değildi. Onda başka bir güç daha vardı. Her şeyin üstüne çıkan bir şey. Her türlü uzlaşmadan uzak, tıpta kesinlikle ölçüde mümkünse öyle doktorluk yapmak istiyordu. Çünkü bunu yapmayanlara karşı kısa meslek hayatı süresince yan çizenlerin, belirli bir politika güdenlerin, tembellerin, her ne pahasına olursa olsun yükselmek isteyenlerin nicelerini görmüş ve tanımıştı. David Coleman tiksinti ve nefret duyardı. Bu duygunun, bu şiddetin nereden geldiğini sorsalar cevap vermekte güçlük çekerdi. Kuşkusuz duygulu biri olmaktan çok uzaktı ve insanlığa yardım etmek gibi yüce bir istek uğruna seçmemişti tıp bilimini. Kendi babasının etkisi belki biraz rol oynamıştı ama çok değil. Şimdi genel tıp alanında babasının belirli bir ortalamayı tutturduğunu anlıyordu. Ama yaratılışları arasında dikkati çeken bir fark olmuştu hep. Baba Coleman sıcak, dışa dönük yaratılışlı ve pek çok dost sahibi bir insandı. Oğluysa soğuk, tanınması güç, çoğu yere insanlardan uzak bir kişiydi. Baba hastalarıyla şakalaşmış, üzerinde durmadan belli etmeksizin onlara varlığının en iyi bölümünü vermişti. Oğlu ihtisasını yaparken laboratuvarın kendisini hastalardan ayırmasından önce hiçbir hastayla şakalaşmamış ama özenle, dikkatle ve ustalıkla kendisinden birçoklarının verdiğinden fazlasını vermişti.
uzmanlaştığında da hastalarıyla ilişkileri değişse bile tutumu aynı kalmıştı. Ara sıra namusluca bir vicdan muhasebesi yaptığı zamanlar tıp biliminin diğer bir dalını ya da başka bir mesleği seçse tutumunun yine aynı olacağını düşünürdü. Bunun kaynağında bir yığın doğruyla birleşen içten bir hata ve başarısızlık hoşgörüsü, aynı zamanda da yapılan iş ne olursa olsun buna insanın verebileceğinin azamisini vermesi gerektiği inancı yatıyordu. Belki belli bir görüş açısı benimsemek istendiğinde bu fikir çelişebilirdi. Ya da günün birinde bir sınıf arkadaşının şerefine kadeh kaldırdığı sıra söyledikleriyle çok doğru ve belirgin olarak özetlenebilirdi. Antiseptik yürekli David Coleman'ın şerefine. 19. ayrımın sonu. Sayfa 234.